Ayrım 19. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 175. 100. Mektup. Rika'dan Redi'ye. Sana evvelsi mektubumda Fransızların giyim kuşamları konusunda inanılmaz derecede istikrarsız olduklarından söz etmiştim. Bu konuda ne derece kararlı ve gerçekçi oldukları da pek anlaşılmaz. Bu anlamda her şeyi değerlendirirler. Diğer uluslarda olup biten her şeyi bu kurala göre ele alırlar. Yabancı olan şey onlara gülünç gelir. Sana itiraf edeyim ki onların başka ulusları gülünç bulmasını kendilerindeki her günkü büyük bir istikrarsızlıkla, kostüm değiştirme tutkularıyla pek bağdaştıramıyorum. Sana yabancı olan her şeyi küçümsediklerini söylemiştim. Bu durum küçük ve önemsiz konular için geçerlidir. Önemli konularda ise kendi insanlarına hiç güvenmez, onlara şüpheyle yaklaşırlar. Bu kuşku rahatsız edici boyutlarda gerçekleşir. Bazen açık yüreklilikle diğer halkların iyi giyinmek koşuluyla çok bilge olduklarını itiraf ediyorlar. Fransız berberleri yabancılardan saç yapmada üstün bir beceri ve bilgi almak koşuluyla rakip bir milletin kanunlarına tabi olmak bile isterler. Hiçbir şey onlara aşçılarının damak zevkinin kuzeyden güneye her yerde hakim olması ve Avrupa'daki bütün tuvaletlerde kendi kuaförlerinin modellerinin kullanılması kadar güzel gelmez. Bu asil üstünlükler onlarda olduktan sonra sağduyu ve bilgeliği başka yerlerden, politik ve sivil yönetim sanatını komşularından almış olmaları hiç önemli değil. Kim Avrupa'nın en eski ve en güçlü krallığının 10 yüzyıldan fazla bir zamandır kendisi için yapılmış olmayan kanunlarla idare edildiğini düşünebilir. Eğer Fransızlar işgale uğrasaydı bu normal olurdu. Fakat fethedenler, muzaffer olanlar onların kendileridir. İlk krallarının millet meclislerinde yapmış oldukları eski kanunları bir kenara bırakmışlardır. Tuhaf olan eski kanunların yerini alan Roma kanunlarının bir kısmı o dönemin Fransız hükümdarlarının hukukçuları tarafından yapılmış ve kaleme alınmıştır. Ve bu işgalin tam olması için ve de bütün iyi fikirlerin dışarıdan gelmesi için papalıklara ait bütün anayasaları kendilerine uyarlayıp bunu kendi hukuklarının bir bölümü haline getirdiler. İşte yeni bir kölelik türü. Son zamanlarda birkaç şehrin ve eyaletin statüleri yazılı duruma getirilmişti. Bu doğru ama bu metinlerin hemen hepsi Roma hukukundan alınmıştır. Dışarıdan uyarlanan kanunların çok olması, adalet ve hakimleri bunaltacak derecede etkili olmaktadır. Fakat bu ciltler dolusu kanunların miktarı, adalet duyguları az, sayıları çok, bilmeden atıp tutan bu korkunç yorumcu, derleyici ordusunun sayısının yanında çok az kalır. Hepsi bu kadarla sınırlı kalmıyor. Bu yabancı kanunlar bir sürü gereksiz formaliteyi sisteme soktu ki bunlar insan mantığı için bir utanç vesilesiydi. Bu formalitelerin adalet sisteminde mi yoksa tıp bilimlerinde mi daha zararlı olacağına karar vermek oldukça zordur. Yani bu gereksiz kurallar bir hakimin cübbesi altında mı yoksa bir hekimin geniş şapkası altında mı daha çok hasara sebep olur? Eğer bu alanlardan birinde insanları perişan ederse diğerinde onları öldürmez. Paris, 17 Sefer 1717. 101. Mektup, Özbek'ten. Burada hemen her zaman talimatnamelerden bahsedilir. Evvelsi gün bir eve gitmiştim. Girer girmez orada parlak tenli, yüksek sesle konuşan şişman bir adam gördüm. Adam, "Kitabımı verdim. Sorduklarınızın hiçbirine cevap vermeyeceğim. Fakat bu talimatnameyi okuyun. Orada bütün şüphelerinizin giderdiğimi göreceksiniz." Adam elini alnına götürerek, "Bunu yazmak için çok ter döktüm. Bütün bilimsel kapasitemi ortaya koydum ve birçok Latin yazarı okumam gerekti." Orada bulunan bir adam, "İnanıyorum," dedi. "Çünkü bu güzel bir eserdir. Bahse girerim ki sizi sık sık görmeye gelen bu cizvit bundan daha iyisini yazamazdı. O zaman onu okuyun. 15 dakikada size bu konuları tüm gün anlatmış gibi bilgileneceksiniz," dedi bizimki. Eser sahibi tartışmaya girip bu konudaki bilgisizliğin anlaşılmasından kaçınıyordu. Sıkıştığını görünce siperlerinden çıkmaya mecbur kaldı. Din bilimleri açısından son derece saçma olan şeyler söylemeye başladı. Bu bilgileri kendisine bir derviş çok değerliymiş gibi vermişti. Orada bulunan iki adam herhangi bir kuralı yalanladıklarında öncelikle şöyle diyordu. Bu kesindir. Biz bunu böyle takdir ettik. Biz kararlarımızda yanılmayan hakimleriz. Bu konuşmaları dinlerken onlara, sizler yanılmayan hakimler misiniz diye sormak istedim ama soramadım. Görmüyor musunuz? Kutsal ruh bizi aydınlatıyor diye devam etti. Bu mutluluk verici bir şey diye cevap verdim. Zira bugün konuştuklarınıza baktığımda sizin aydınlatılmaya ihtiyacınız olduğunu gördüm. Paris, 18 Rebiülevvel Mayıs 1717. 102. mektup. Özbek'ten İzmir'deki İbben'e. Avrupa'nın en güçlü devletleri Fransa, İspanya, İngiltere krallıklarıdır. İtalya ve Almanya'nın büyük bir kısmı, doğruyu söylemek gerekirse, prenslerinin hükümdarlığının kurbanı oldukları sayısız küçük devletçiye bölünmüş bulunuyor. Bizim muzaffer sultanların, bu prenslerin birkaçının vatandaşından daha çok sayıda kadınları var. İtalya'daki devletçikler arasındaki birlik bağı oldukça zayıf olduğu için çok daha acınacak durumdalar. Bu devletler, ilk gelenleri ağırlamak zorunda olan kervansaraylar gibidir. Bu durumda büyük prensliklere bağlanmaları gerekir ve dolayısıyla birleşmeleri de dostluktan çok korkudan dolayıdır. Avrupa devletlerinin birçoğu monarşi ile yönetilmektedir veya daha ziyade böyle olduğu söylenmektedir. Zira gerçekten bu şekildeki devletlerin hiçbir zaman var olup olmadıklarını bilmiyorum. En azından uzun süre boyunca katıksız bir monarşik yapı şeklinde devam etmeleri zordur. Bu yapı her zaman despot veya cumhuriyetçi bir rejime kayarak dejenere olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hiçbir zaman iktidar halk ve kral arasında eşit olarak bölüştürülemez. Bu dengeyi sağlamak çok zordur. Bir taraf zayıflayınca diğer tarafın güçlenmesi gerekir. Fakat ibre genel olarak orduların başında olan prensten yanadır. Avrupa krallarının gücü de çok büyüktür ve denilebilir ki bu güç onların istediği düzeydedir. Fakat bu güçlerini sultanlarımız kadar geniş bir alanda kullanmazlar. Bunun birinci sebebi şu ki halkların gelenek ve dinlerini baskı altına almak istemiyorlar. İkinci olarak bu gücü her alana taşımak onlara bir çıkar sağlamaz. Hiçbir şey mahiyetindekiler üzerinde uyguladıkları bu sınırsız güç kadar prenslerimizi vatandaşlarına yaklaştırmaz. Hiçbir şey onları servetin tutkularına ve rüyalarına tabi kılmaz. Hoşlarına gitmeyen birisini yaptıkları en basit bir işaretten dolayı öldürtmeleri suçlar ve cezalar arasındaki dengeyi alt üst eder. Bu denge devletlerin ve imparatorlukların ruhu gibidir. Bu dengeyi koruyan Hristiyan prensler bizim sultanlarımıza oranla sonsuz bir üstünlük kazanmıştır. İhtiyatsızlık veya şanssızlık sonucu prensin gözünden düşen bir İranlı kesinlikle ölür. En küçük bir hata veya heves onu bu yola sürükleyebilir. Eğer hükümdarına suikast düzenler veya savaşta düşmanla işbirliği yaparsa yine hayatını kaybeder. Bu son durumdaki öldürülme riski birinci durumdakinden fazla değildir. En küçük bir talihsizlik durumunda kişi kesinlikle ölüm cezası ile karşılaşır. Bundan daha kötü bir durum olmadığına göre doğal olarak devleti karıştırmak, hükümdara karşı gelmek zorunda kalır. Önündeki tek çare budur. Avrupa'daki büyük kişiler için bu tür bir talihsizlik her türlü saygı ve lütuftan yoksun kalmak anlamına gelmez. Saraydan çekilirler ve sakin bir hayatın tadını çıkarıp doğumlarında kendilerine verilen nimetlerden yararlanmaya bakarlar. Majesteye karşı işlenen suçlardan dolayı ayrıca eziyet görmezler. Sadece kaybedebilecekleri avantajlar ile kazanacakları küçük şeyleri dikkate alarak böyle durumlara düşmekten çekinirler. Bu yüzden çok az sayıda ayaklanma ve acımasızca öldürülen çok az sayıda prens vardır. Prenslerimiz bu sınırsız otorite içinde hayatlarını garantiye almak için birçok tedbir almadıkları takdirde bir gün bile yaşayamazlar. Ve eğer emirlerinde geri kalan halka zulmetmek sayılamayacak kadar büyük rakamlarda askeri birlikler yoksa imparatorlukları bir ay bile sürmez. Bir Fransız kralının Philip Auguste'nin koruma tutması 4 veya 500 yıl öncesine dayanır. Bunu o sıralarda adet olduğu üzere küçük bir Asya prensinin kendisini öldürtmek için gönderdiği suikastçilerden korunmak için yaptı. O zamana kadar krallar oğullarının arasında yaşayan babalar gibi rahattılar. Fransa kralları bizim sultanlar gibi mahiyetindeki insanlardan birisinin canını almak şöyle dursun, tam tersine her zaman adamlarıyla birlikte suçlulara iyilikte bulunurlar. Bir adamın prensinin ulu yüzünü görmesi, surat asmaması, yeterince mutlu olması, hayata yakışmayan şeyleri bırakması için yeterlidir. Bu hükümdarlar güneş gibidirler. Gittikleri her yere yaşamın sıcaklığını taşırlar. Paris, 8 Rebiül Ahır, Haziran 1717. 103. Mektup, Özbek'ten İbben'e. Geçen mektubumda kaldığım yerden devam etmek için evvelki gün sağduyulu bir Avrupalı'nın bana söylediklerini aktarayım. Asya hükümdarlarının yaptıkları en kötü iş, şimdi yaptıkları gibi tebaalarından kaçınmalarıdır. Böylece daha çok saygı görmek istiyorlar. Oysa tebaaları saygıyı hükümdarın kendisine değil, yani emrindekiler ruhlarını belirli bir kişiye değil, tahta bağlıyorlar, tahta gösteriyorlar. Dolayısıyla yöneten bu güç halk için her zaman aynıdır. Birbiri peşi sıra boğazlanmış olan 10 hükümdarın sadece isimlerini bilmelerine rağmen arada hiçbir fark görmezler. Sanki peş peşe ruhlar tarafından yönetilmiş gibidirler. Büyük kral 4. Henry'yi öldüren iğrenç kişi eğer kraliyet mührünün ve kendisi için biriktirdiği büyük hazinelerin sahibi olan Hindistan kralına bu darbeyi yapmış olsaydı ne halkı ne ailesi ne de çocukları tarafından en küçük bir müdahale ile karşılaşmadan çok rahat bir şekilde imparatorluğu ele geçirirdi. Doğu hükümdarlarının yönetimlerinde hemen hemen hiç değişiklik olmamasına şaşırılır. Eğer bu yönetimler zalim ve korkunç değiller ise bunu neye bağlamak gerekir? Değişiklikler ya hükümdar ya da halk tarafından yapılabilir. Fakat orada hükümdarların bu değişiklikleri yapmaya niyetleri pek yoktur. Çünkü bu kadar büyük bir güce sahipken istedikleri her şeye sahip olabilirler. Eğer herhangi bir şeyi değiştirirlerse bu sadece onların zararına olur. Vatandaşlara gelince onlardan biri herhangi bir karar alırsa bunu devlet üzerinde nasıl uygulayacağını bilemez. Çekinilecek bir güce tek başına sahip olması ve mücadele edeceği kişilerle eşit güçte olması gerekir. İmkanlar açısından olduğu kadar zaman açısından bu gerçekleşmeyecek bir şeydir. Yapabileceği tek şey bu gücün kaynağına ulaşmaktır. Bunun için de ona bir kol ve bir saniye yeter. Katil, hükümdar tahttan inip düşerken ve ayaklarının altında can verirken tahta çıkar. Avrupa'da durumundan memnun olmayan bir kişi herhangi bir gizli servisiyle ilişkiye geçip kendini düşmanların arasına atıp oraya sığınıp kendine orada bir yer edinmeyi ve vatandaşlar arasında bazı boş homurdanmaları uyandırmayı aklından geçirir. Asya'da durumundan memnun olmayan kişi ise doğrudan hükümdara gider, şaşırtır, vurup devirir, düşüncelere varıncaya dek her şeyi yerle bir eder. Her şey bir anda oluverir. Şu anda köle ve sahip varken bir saniye sonra zorba ve yasal olan kişilerin karşılaşması söz konusudur. Zavallı hükümdarın ise sadece bir başı vardır ve bütün gücünü iktidara göz koyan heveslilerin işini kolaylaştırmak için başında toplar. Paris, 17 Rebiül Ahır 1717. 104. Mektup, Özbek'ten İbben'e. Bütün Avrupa halkları hükümdarlarına aynı oranda itaat etmezler. Örneğin İngilizlerin sabırsız mizaçları krallarının baskısını arttırmasına imkan vermez. Baş eğme ve itaatkar olma en az müptela oldukları faziletlerdendir. Bu konuda olağanüstü güzel şeyler söylüyorlar. Onlara göre insanları bağlayan tek bağ minnet duygusudur. Bir koca ve karı, bir baba ve oğlu birbirlerine karşı takındıkları sevgiyle veya birbirlerine yaptıkları iyilikle birbirlerine bağlanırlar. İşte bütün toplumların ve krallıkların temelinde bu farklı minnettarlık duyguları yatar. Fakat bir kral vatandaşlarını mutlu yaşatmak bir yana onları bunaltıp çökertmeye kalkışırsa itaat etmenin temelini ortadan kaldırmış olur. Artık hiçbir şey onları krallığa bağlamaz. ve doğal özgürlüklerine dönüş yaparlar. Sınırsız hiçbir gücün meşru olamayacağını iddia ederler. Çünkü kral hiçbir zaman meşru bir kaynağa sahip olamamıştır. Bizim üzerimizde başka birisinin bizden daha fazla güç sahibi olmasına izin veremeyiz diyorlar. Bizim bile bizim üzerimizde sınırsız bir tasarruf hakkımız yok. Örneğin hayatımıza kastedemeyiz. Öyleyse yeryüzünde hiç kimse böyle bir güce sahip olamaz. Onlara göre sultana karşı işlenen suç, en zayıfın en güçlüye karşı herhangi bir şekilde itaatsizlik göstererek koyduğu tavırdan başka bir şey değildir. Bir ara krallarına birinci Charles'a karşı çok güçlü durumda olan İngiliz halkı, bir kralın halkına karşı mücadele etmesini büyük bir ihanet olarak açıklamıştır. Onların kutsal kitaplarının güçlülere itaat etme konusunda bir öğüdünün olduğunu ve bu öğüde uymanın pek de zor olmadığını söylemekte son derece haklıdırlar. Her ne kadar halk en faziletli olana değil de en güçlü olana itaate zorlansa da sonuçta zayıflar için başka bir seçenek yoktur. İngilizler şöyle bir olay anlatırlar. Kendisiyle taç kavgası yapan bir prensi yenen ve onu hapseden kral, prensi sadakatsiz ve hain olmakla suçlar. Bozguna uğramış olan prens, ikimizden hangisinin hain olduğuna zaman karar verecek der. Bir zorba, kendisi gibi vatanı sömürmeyenlerin tümünü ayaklanmacı ilan eder ve yargıcın olmadığı yerleri kanunların olmadığı yer olarak görür. Tesadüfün ve servetin kışkırttığı heveslerine Tanrı buyruğu gibi saygı gösterilmesini emreder. Paris, 20 Rebiül Ahır 1717. 19. ayrımın sonu. Sayfa 184.